Herkese merhabalar, Evreka'nın 3. sezonunun 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Atala, bu hafta haftanın bilimsel gelişmelerini sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Evet, yeni gelmedik, geri geldik. Buralardayız tekrardan. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Nasıl gidiyor hayat?
Hoş bulduk, merhabalar. Burada olduğum için tekrardan çok mutluyum. 3. sezonumuzla birlikteyiz. Dile kolay, şu ana kadar pek çok bölüm yaptık. Umuyorum ki sizlerle birlikte en yeni, gerçekten en çığır açıcı bilimsel haberleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz bu sezonda da. Ve bu sezonki konuklarımız veya bu podcast'i sunan kişiler aynı. Ve aynı enerjimizle daha da güçlü şekilde devam edeceğiz diye umuyorum. Tekrardan sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Begüm, sendeyiz.
Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Emre'nin de dediği gibi yepyeni haberlerimizle, en güncel bilim haberleriyle sizlerle olacağız bu 3. sezonumuzda da. Geride bıraktığımız 2 sezonu geçirdiğimiz gibi bu sezonda dop dolu yepyeni güncel haberlerle geçirmek dileğiyle.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz 2 bölüm Begüm'le başlamıştım. Emre özelden yazmış. Abi neden benle başlamıyorsun? Baktım gözyaşlarıyla beraber tek görüntülemelik bir fotoğraf yollamış. Emre'nin tek gönderimlik fotoğrafları çok efsane oluyor. İnşallah kimse maruz kalmaz. Ben çok kötü oldum çünkü. Evet, ilk haberi Emre sunacak. Emre, seni dinliyoruz.
Şimdi beni bilen bilir ki ben genellikle uzay haberleriyle sizlere gelirim ama şimdi uzay haberiyle başlamayayım. Biraz farklı bir içerikle başlayayım dedim. Bugün CERN'e gidiyoruz, İsviçre'deyiz. Şimdiki haberimizde bilim insanlarının antimadde araştırmalarında kaydettiği önemli bir ilerlemeyi paylaşacağım sizlerle. Antimadde evrenin en büyük gizemlerinden biri. Bildiğimiz maddenin tam tersi özellikler taşıyan bu parçacıklar, evrenin başlangıcında madde ile aynı miktarda üretilmiş olmasına rağmen bugün neredeyse hiç kalmamış durumda. İşte bu gizemi çözmek için bilim insanları yıllardır antimaddeyi laboratuvar ortamında üretip inceliyor. CERN'deki bir çalışma kapsamında çalışan araştırmacılar, antiproton adı verilen antimadde parçacığını özel manyetik tuzaklarda yakalayıp saklayabiliyorlar. Daha önce bu parçacıkların manyetik özelliklerini ölçmek için tutarsız spektroskopi yöntemleri kullanıyorlardı. Bu eski yöntemde ölçümler sırasında manyetik alan dalgalanmaları ve çeşitli müdahaleler parçacıkların kuantum geçişlerini bozuyordu. Şimdi ise araştırmacılar bu sorunları ortadan kaldırarak çarpıcı bir başarı elde etti. Bir antiprotonu tam 50 saniye boyunca iki farklı kuantum durumu arasında düzenli bir şekilde salınım yapacak şekilde kontrol etmeyi başardılar. Bu antimadde dünyasında ilk kez bir kübit oluşturulduğu anlamına geliyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Kübitler normal bilgisayarlardaki bitler gibi sadece iki durumda değil, aynı anda birden fazla durumda bulunabilen kuantum bilgi birimleri aslında. Ve bu kavram hakkında, yani kübitler hakkında aslında şu ana kadar pek çok içerik yapmıştık geçtiğimiz sezonlardaki bölümlerde. Onları da dinlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Hatta direkt başlık isimlerinde de yazıyor olabilir. Aynı zamanda içeriklerimizi zaten açıklama kısmında görebiliyorsunuz. Podcast'in açıklama kısmında orada bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evet, devam edelim kısa bir reklam arasından sonra. Aslında tıpkı çocuk parkindeki salıncağı tam zamanında itmek gibi bilim insanları da antiprotona doğru zamanda doğru itimi vererek mükemmel bir ritimde salınım yapmasını sağladılar. Bu yeni yöntem sayesinde madde ve antimadde arasındaki farkları ölçmek 10 ila 100 kat daha hassas hale gelecek. Çünkü tutarlı spektroskopi tekniği parçacıkların kuantum özelliklerini bozulmadan inceleme imkanı sunuyor. Araştırmacılar gelecekte yeni bir sistemle antimadde parçacıklarını karayoluyla daha sakin manyetik ortamlara taşımayı planlıyor. Bu sayede kuantum tutarlılık süresi 10 kat daha uzun olabilecek. Evet, bu haber neden bu kadar önemli? Şimdi aslında kısa bir özet geçeceğim. Bu gelişme evrenin başlangıcında neden antimaddenin kaybolduğu sorusuna yanıt arayacak deneyler için büyük bir adım aslında. Madde ve antimaddenin davranışları arasındaki en küçük farklar bile fiziğin temel yasalarını test etmemize ve belki de yeni fizik kanunları keşfetmemize yardımcı olacak.
Emre, inanılmaz bir haber. Çünkü ben genelde antimadde denen şeyin varlığına çok anlayabilen bir adam değilim açıkçası. Hani çünkü elimizle tuttuğumuz, işte değdiğimiz veya gördüğümüz şeylerin aksine bunların bir antisi, bir karşıtı var ve bu şu an yok gibi bir şey değil mi? Yani biz aslında bunu kendi evrenimizde bile çok nadiren görüyoruz.
Aslında bununla ilgili bir haberi önümüzdeki hafta yapmayı planlıyordum. Dolayısıyla aslında çok da içeriden bilgi vermek istemiyorum diyelim. Dolayısıyla önümüzdeki bölümü de lütfen takip edin. Aslında orada da karanlık enerjiye dair bazı bilgiler paylaşacağız. Onunla ilgili güzel bir gelişme var. Uzun bir ara verdiğimiz için epey bir haber birikti yaklaşık 3 ayda. Yani şöyle aslında gerçekten antimaddeler çok ilginç kavramlar. Çünkü gerçekten senin dediğin gibi hayal etmesi güç. Onları zaten gözlemlemek de şu anda karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi gibi duruyor.
Bir de şey var abi, yani şu an hali hazırda gidip bakkaldan alacağımız bir antimadde yok. O yüzden antimaddeye bugün erişebilmek için çok deli bir enerji de harcanıyor. Bakalım, herhalde bu haberin de bize gösterdiği bu tarafta da birazcık işimizi kolaylaştıracak gibi. Gözlemleyeceğiz, göreceğiz. Evet, sonraki haberimiz Begüm'den gelecek. Tahmin etmesi yine çok zor. Kesinlikle uzay hakkında yapacaktır diye tahmin ediyorum. Evet.
Tabii benim uzmanlık alanım.
Seni dinliyoruz.
Yeni sezondaki ilk haberimde sizlere beyin dalgaları üzerine heyecan verici bir gelişmeyi paylaşacağım. Alzheimer hastalığına dair erken teşhis umutlarını artıran yepyeni bir test geliştirildi. Üstelik sadece 3 dakika sürüyor ve evde bile uygulanabiliyor. İngiltere'deki Bath ve Bristol Üniversitelerinden bilim insanları Fastball EEG adlı bir test geliştirdi. Peki bu testin bilinenlerden farkı ne? Diğer klasik hafıza testlerinin aksine Fastball katılımcılardan hiçbir şey yapmalarını istemiyor. Evet, yanlış duymadınız. Sadece bir dizi görseli izliyorsunuz ve test bu sırada beyninizin elektriksel tepkilerini ölçüyor. Bu da onu son derece kolay, objektif ve herkes için erişilebilir kılıyor. Yeni yayınlanan araştırmaya göre Fastball testi, Alzheimer'ın habercisi olan hafıza bozulmalarını hastalık henüz klinik olarak teşhis edilemeden yıllar önce tespit edebiliyor. Üstelik test, evde ya da klinik dışında herhangi bir ortamda da güvenilir sonuçlar veriyor. Araştırmayı yürüten doktorların en önemli vurgusu şu: Alzheimer hastalığının belirgin semptomları daha ortaya çıkmadan beyinde başladığının adeta habercisi olan ilk 10-20 yılını şu anki teşhis yöntemleriyle kaçırıyoruz. Fastball bu durumu değiştirebilir. Bu gelişme neden bu kadar önemli? Çünkü yeni geliştirilen Alzheimer ilaçları, yani donanemab ve lecanemab, sadece hastalığın erken evrelerinde etkili olabiliyor. Ama ne yazık ki şu anda İngiltere'de her 3 kişiden biri hala Alzheimer teşhisi bile almamış durumda. Fastball gibi hızlı, ucuz ve taşınılabilir bir testin doktor muayenehanelerinde, hafıza kliniklerinde ve hatta evlerde bile yaygın olarak kullanılması hedefleniyor. Böylece erken teşhis sayesinde hem tedaviye erken başlanabilecek hem de hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilecek. Araştırmayı destekleyen Brace adlı Demans Araştırma Vakfı'nın da en önemli vurgusu, bu testin çeşitli sebeplerle klinik teşhis alamayan herkes için inanılmaz bir fırsat sunması. Kısacası sadece 3 dakikalık bu pasif beyin dalgası testi gelecekte Alzheimer'ın erken teşhisinde devrim yaratabilir. Belki de yakında bir gün televizyon izler gibi hafıza testi yapılabilecek. Kim bilir?
Hüseyin, burada teknik bir soru sormadan önce veya teknik bir yorum yapmadan önce ben böyle biraz daha basit ve kendimle alakalı bir soru sormak isterim. Burada iki tane doktor adayı var karşımda çünkü. Şimdi ben hafızası çok güçlü biri değilim. Sanırsam beynimin hafızayla olan kısmı çok iyi çalışmıyor. Yani çabuk unutuyorumdan ziyade bir şey öğrenmek için daha çok tekrarlamam gerekiyor. Mesela bazı arkadaşlarımız da var. Onlar mesela bir okuduğu şeyi uzun yıllar boyunca unutmayabiliyorlar. Şimdi ben burada mesela çabuk unutuyorum aslında bir noktada. Okuduğum şey çabucak gidiyor ya aklımda. Yani mesela bu acaba Alzheimer başlangıcı olabilir mi?
Yani senin yaşında çok beklemiyoruz aslında Emre. İlla hastayım. O zaman bu
benim için sevindirici bir durum. Yani hastalıkta sıkıntı yok, bende sıkıntı var.
Yani ya şöyle, tabii ki kişilik özelliklerimiz, beynimizin yapısı, genetik yapımız hepimizin çok farklı. Yani benim de uzun dönem hafızam çok kuvvetsiz yani, ama benim de mesela kısa dönem hafızam çok kuvvetlidir. İşte sınavdan 3 gün önce bakıp veya bir gün önce bakıp girip yapabilen biriyim mesela. Ben hani okulda da birazcık öyle okuyorum, şimdi hocalarım bunu dinliyorsa kusura bakmasınlar. Ama gerçekten o şekilde işliyor benim işimde. Hani hepimiz birazcık, ya bu birazcık bizim kişilik yapımızla, bizim genetiğimizle, beynimizin çalışma prensibiyle alakalı. Yani çok büyük ihtimalle bir sıkıntı yoktur. Yaşından dolayı biz bunu beklemiyoruz. Çünkü bazı 45-50 yaşında, 40 yaşında insanlarda Alzheimer başlangıcı görülebiliyor. Ki Begüm bahsetti. Yani erken tespiti çok önemli bu hastalığın. Çünkü bu hastalık geri döndürülemez bir hastalık. O hücreler ölüyor ve nöronlar zaten çoğalabilen hücreler değiller. Tabii ki kök hücre, yeni kök hücre teknolojileri var. Şu an deneniyor. Şu an genel olarak bu tarz teknolojiler, biyoteknolojik silahlarımız daha yeni yeni gelişme aşamasında olduğu için şu an geri dönüşsüz olarak kabul edebiliyoruz. Amacımız her zaman hastalığı yavaşlatmak. Hastalığı yavaşlatmada da iki tane ilaçtan bahsetti Beküm. O ilaçlar çok etkili ama geri döndürmüyor. O yüzden erken teşhis için çok güzel bir gelişme olmuş. Emeği geçenlerin eline sağlık.
Hemen sana bir antitez üretmek istiyorum Hüseyin. Bu araştırmayı, bu haberi okumadan önce merak etmiştim bir günlük günlük hayat bir şeyinde. Alzheimer geçince baktım internetten. En genç Alzheimer vakası 19 yaşında görülmüş. O yüzden Emre seni hemen bir nöroloğa yönlendiriyoruz. Bir hemen sana bir nörolojik muayene yapılsın. Bir hafıza testine bakılsın. Yani şakası bir yana hiçbir şekilde kimsenin başına gelmesini bile istemeyeceğimiz türde bir hastalık. Çünkü Hüseyin'in bahsettiği gibi nöronların hiçbir şekilde geri dönüşümü yok. Sadece öğrendikten sonra acı bir şekilde ben acaba daha ne zaman kötüleşebilirim? Ya da kötüleşecek miyim? Ben daha ne kadar acaba aklım başımda yaşayacağım diye bekliyorsunuz hastalıkta. Bahsettiğim ilaçlar da bu arada, onun hakkında da biraz detay bilgi verebilirim isterseniz. Bu ilaçlar aynı kan nakilleri gibi ya da damardan alınan serumlar gibi damardan verilen ilaçlar. Ayda bir veriliyor. Şu anda Türkiye'de verilmiyor ve yurt dışından getirtmek isteseniz de Eczacılar Birliği getirtmiyor. Gidip kendinizin yaptırması gereken ilaçlar ve yalnızca %27 oranında yavaşlatıyor hastalığı. Ama yavaşlatırken aynı zamanda damar çevresinde biriken amiloidi yıkabilmek için, amiloid Alzheimer hastalığında yaygın bir şekilde beyinde birikmeye başlayan ekstraseller bir protein. Aslında beyin içinde birikmesi lazım ama beyin dışında birikmeye başlıyor. Alzheimer'ın en önemli bulgularından birisi bu. İlaçların amacı bunları yıkmak. Ama bunları yıkarken eş zamanlı damarları da zarar veriyor. Bu yüzden mikro ya da makro kanamalara sebep oluyor. Ya da beyin ödemine sebep oluyor. Ve bu azımsanabilecek bir grupta başa gelmemiş bir durum. Yani belli bir kısımda beyin ödemi ciddi bir şekilde görünmüş. Bu yüzden bu ilaçlara da hala Avrupa'daki bazı ülkeler acaba diyor, daha yeni yeni kabul etmeye başladı Almanya, İngiltere. Amerika menşeli ilaçlar bunlar. O yüzden aslında erken teşhis ya da başlangıç evresinin de başlangıcında olduğunuzu öğrenmek çok önemli bu hastalık için. Hepinizi hafızasına dikkat etmesini diliyorum.
Evet dostlarım, bir sonraki habere geçiyoruz. Sonraki haberi Emre sunacak. Emre, seni dinliyoruz.
Bu haberimizde sizlerle yöril etkenlerin geleceği açısından önemli bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Bu haberimizin asıl konusu CMOS teknolojisi olacak. CMOS teknolojisi bilgisayarlarımızın kalbi olan mikroçiplerde ve bunun dışında analog çiplerde veya karışık sinyal çiplerinde transistörlerin düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlayan temel devre yapısı. Bugüne kadar büyük ölçüde silisyum üzerine kurulan bu teknoloji, silisyumun sınırlarına yaklaşıldıkça yeni malzemelere ihtiyaç duymaya başladı. İşte burada indium selenit gibi iki boyutlu yarı iletkenler devreye giriyor. Çin'den Pekin Üniversitesi'nden araştırmacılar, indium selenit adı verilen bu iki boyutlu bir yarı iletken malzemeyi büyük ölçekte üretmeyi başardı. Bu malzeme altın yarı iletken olarak da biliniyor çünkü elektronik cihazlar için çok uygun özelliklere sahip. Peki bu neden bu kadar önemli? Geleneksel yöntemlerle bu malzemeden sadece mikroskobik boyutlarda parçacıklar üretilebiliyordu. Bu da pratik kullanım için yeterli değildi. Yeni geliştirilen yöntemle ise tam 5 cm genişliğinde homojen kalitede malzemeler üretilebildi. Sonuçlar oldukça etkileyici duruyor. Bu yeni malzemeden yapılan transistörler, silisyum tabanlı cihazları geride bırakacak bir performans gösterdi. Özellikle elektron hareketliliği ve enerji verimliliği konularında önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu keşfin teknoloji dünyasındaki yansımaları da bence büyük olacak gibi duruyor. Yapay zeka, otonom araçlar ve akıllı cihazlar gibi, yani aslında elektronin bulunduğu her türlü kavramda daha hızlı ve daha az enerji tüketen, aynı zamanda daha küçük çipler üretmek mümkün olabilir. Şimdi burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Burada size şöyle bir şey sorabilirim. Mesela bugünkü akıllı telefonlarımız birkaç yıl içinde eski moda olabilir. Çünkü aslında Yonga dediğimiz, yani çipin Türkçe karşılığı Yonga. Yeni Yongalar geliyor. Yani Yonga teknolojisi geliştikçe teknolojik ürünler de aslında bir noktada evriliyor ve daha az enerji tüketen ürünlere dönüşüyor. Şimdi burada size sormak istediğim soru şu. Bu yeni nesil Yongaları siz hangi cihazda görmek istersiniz? Örneğin telefon mu, bilgisayar mı, yoksa bambaşka bir şey mi?
Abi vallahi ben bilgisayarda görürsem ki ekran kartım bunun için çok önemli. Çünkü sürekli kurgu yapıp bir şeyleri düzelttiğim için, sürekli ekran kartıyla çalıştığım için ekran kartımda bu yeni nesil Yongaları görmeyi çok isterim.
Aslında daha ucuz bir meblağa daha iyi Yongalar da alabileceksin yani. Dolayısıyla günlük işlerini daha hızlı halledebileceksin.
Buradan Nvidia'ya sesleniyorum. Sayın Nvidia, şu şeyleri birazcık fiyatını düşürün, kurban olayım. Bu ekran kartlarının fiyatları ne baba ya?
Doğru. Nvidia'ya aslında bir noktada rakip çıkması gerekiyor, değil mi?
Ya işte AMD bu konuda iyi bir rakip oldu aslında. Yani daha uygun fiyata daha yakın ürünler çıkarmaya başlıyor ama işte onda da parça uyumluluğu şöyle parça uyumluluğu. Ya biraz entegrasyon konusunda problem yaşanıyor benim genel gördüğüm. Hani bir sistem evet. Kurarken işte dostlarım daha iyi anlayacaktır. Bilgisayar sistemi toplarken en azından bunlarla karşılaşmış. Abi sen ne olur ne olmaz Nvidia genelde uyumlu çalışıyor falan şeylerine denk gelmişsinizdir yani. Ama iyi bir dönüm noktası oldu AMD'nin piyasaya girişi açıkçası. Bu çok konu çok dağıldı ama AMD'nin...
Uzun zamandır piyasadaydı aslında ama aralarında güçlü bir rekabet vardı.
Şöyle işlemci konusunda da aslında hem işlemci konusunda hem ekran kartı konusunda AMD çok iyi bir rakip oldu. Hani diğer iki büyük firmaya karşı. Hani işlemci tarafında Intel'e, ekran kartı konusunda Nvidia'ya. Bunun da olayı biraz daha işte fiyat performans ürünler üretebilmeleri, daha küçük ürünler üretebilmeleri. Ki işte birçok telefonda AMD'nin küçük işlemcilerini görüyoruz. Biraz daha AMD'nin yükseldiğini görüyoruz. Yani fiyatlar düştükçe tabii ki piyasadaki rekabete dahil olma oranı yükseliyor. Bu haber de birazcık win-win olmuş. Hem enerji tüketimini azaltıyor, hem daha uygun maliyetli, hem de zaten çok azalan bir kaynağı aslında kullanmaktan bizi alıkoyuyor. Biraz daha farklı kaynaklara itiyor. Silisyumdan bahsediyorum. Güzel bir haber yani. Umarım birazcık bir şeyler ucuzlar ya. Parayla alakalı problemlerim var.
Bu noktada şöyle bir yorum da yapabilir misin? Şimdi bu mesela Nvidia'nın ürettiği grafik işleme birimleri, yani GPU diye bilinen cihazlar aslında dijital entegre devreler. Yani bunların içinde milyonlarca hatta milyarlarca transistör olabiliyor. Ama bu da hani hepsinin bir arada toplandığında işte bu veri merkezleri hakkındaki haberleri falan görüyorsunuzdur. İşte bir veri merkezi kuruluyor, yanına neredeyse kocaman bir enerji üretebilecek bir santral kuruyorlar işte. Nükleer santraller falan kurulması gerekecek ileride. Hatta 2027 yılında toplam yapay zekaların Hollanda kadar enerji tüketmesi bekleniyormuş. Hani bir ülke kadar enerji tüketecek yapay zeka. Bu noktada da gerçekten farklı teknolojilerin gelişmesine ihtiyacımız var. Hani sadece Nvidia'nın çipleriyle, Yongalarıyla olacak iş değil bu. Dolayısıyla gelişmesi gereken bir sektör.
Ya bir de şöyle bir durum var abi açıkçası. Hani en basitinden şu gün barajlarımızın doluluk oranları düştükçe ne kadar fazla su kesintisi yaşıyorsak, bugün öyle bir sorunla karşılaşmasak da yarın öbür gün enerji açlığı, enerji açığı olabilir ülkemizde ve dünya genelinde. Hani bunu da istemeyiz. O konuda da inşallah bakalım güzel gelişmelere konu olur bu buluş.
Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Son bir yorum yapayım. Sudan bahsederken aslında bu yongaların üretilmesi için çok yüksek miktarlarda temiz suya ihtiyaç duyuluyor. Aslında dolayısıyla hani temiz suya erişim olan yerlerde yapılabiliyor bu yonga üretimi. Dolayısıyla bu da çok sürdürülebilir değil. Her yerde yapamıyoruz. O yüzden de hani farklı teknolojilerin bu noktada da evrilmesi gerekiyor.
Ya bir de şey var abi, ben de uzatıyoruz birazcık ama çağ birazcık verimlilik çağı. Yani olmak zorunda, dünya nüfusu bu kadar artmışken, her şeyi dijitalleştirirken, işte sürekli bir şeyleri çiplere entegre ederken, arabasından tut, eskiden işte bir Toros'u düşün abi, motoru koyuyordun, herhangi bir şekilde beyin yok, işte vuruyorsun marşı çalışıyor gidiyor, yani teyip bile
daha iyi çalışıyordu değil mi? Evet, tele daha geçtikçe iyi çalışıyordu. Bazen sistemler daha kötü çalışabiliyor ama bazen.
Ama bazen
yani aslında şöyle bir şey denebilir. Yani algıladığımız her şey aslında sürekli sinyallerden oluşuyor. Yani hiçbir şey aslında 0-1 değil gerçek hayatta. Onu biz 0-1'e çeviriyoruz ki daha rahat işleyebilelim bilgiyi. İşte bu da bazı sıkıntılar yaratabiliyor tabii enerji tüketimi konusunda.
Evet, evet. Bakalım güzel şeylere getireceğini umuyorum bu buluşun. Evet, çok üzgünüz, son haberimiz. Ama üzgün olma sebebimiz Begüm'ün sunması diye saçma sapan bir espri de yapabilirim. Ama Begüm'ü çok seviyoruz, Begüm canımız. Evet, Begüm'ün sesini duyabilmek için sabırsızlanıyorum. O yüzden evet Begüm, seni dinliyoruz.
Şimdiki haberimde sizlerle Amazon ormanlarından gelen oldukça dikkat çekici bir keşfi paylaşacağım. Brezilya'nın Para eyaletindeki Amazon Ulusal Parkı'nda bilim insanları kum sineklerinde yepyeni bir bakteri türü keşfetti. Bu bakterinin adı henüz tam olarak netleşmiş değil ama ait olduğu cins belli. Bartonella. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne anlama geliyor? Hemen anlatayım. Bartonella genellikle pireler, bitler ve kum sinekleriyle bulaşabilen, vücutta uzun süre fark edilmeden kalabilen ve zamanla bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi hastalıklara yol açabilen bir bakteri grubu. En bilinen hastalığı da kedilerden bulaşan ve halk arasında kedi tırmığı hastalığı olarak bilinen bir enfeksiyon. Ama işin ilginç yanı şu. Bu yeni keşfedilen tür daha çok Peru ve Ant dağlarında görülen ve karyon hastalığı olarak bilinen ciddi bir enfeksiyona yol açan iki bakteriyle genetik olarak çok benzer. Karyon hastalığı ateşli dönemlerle birlikte ciltte sihirimsi oluşumlara neden olabiliyor. Brezilya'da şu an için bu yeni bakteri türünün insanda hastalık yaptığına dair bir kanıt yok. Ama bilim insanları dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Çünkü bu türler zamanla yeni bölgelere adapte olabilir ve potansiyel olarak hastalık yayabilir. Araştırmayı São Paulo Eyalet Üniversitesi'nden bir ekip yürütüyor. Araştırma ekibi Amazon'da 297 dişi kum sineği örneği toplayarak bu çalışmayı gerçekleştirmiş. Sonuçlar ise bilimsel dergi olan Acta Tropica'da yayımlanmış. Araştırma ekibinden Profesör Galati, Peru'da bu bakterileri taşıyan kum sineği türlerinin Brezilya'da bulunan bazı türlerle neredeyse birebir benzer olduğuna dikkat çekiyor. Bu da bakterinin sadece Ant dağlarıyla sınırlı kalmayabileceği anlamına geliyor. Peki sırada ne var? Araştırmacılar farklı bölgelerdeki sinek türlerini ve bu sineklerin hangi hayvanlardan beslendiğini inceleyerek bu bakterinin doğadaki yayılımını anlamaya çalışacak. Aynı zamanda açıklanamayan, tekrarlayan ateş şikayetleriyle doktora giden insanların da bu yeni türle enfekte olup olmadığını araştırmak istiyorlar. Yani önümüzdeki dönemde belki de şu ana kadar fark etmediğimiz bir enfeksiyonun izi Amazon'un derinliklerinden çıkıp tüm dünyaya yayılabilir. Ve belki de doktorlar bu yeni Bartonella türünü hastalıkların gizli nedeni olarak düşünmeye başlayacak. Bilimin yolu uzun ama her adım bizi gerçeğe biraz daha yaklaştırıyor.
Şimdi bulaşıcı hastalık deyince aklımıza COVID geliyor yani. Artık post travmatik stres bozukluğu, Emre'nin hoşuna gitmedi tabii bu söylem. Travma sonrası stres bozukluğumuz var hepimizin. Hocam bana şunu söyleyin. Çok bulaşıcı mı bu?
İşte daha belli değil. Ya çok bulaşıcı, ya dinlemiyorsun mu beni?
Dinledim,
çok
dinledim de.
İki tane bakteriyle genetik olarak neredeyse birebir benzermiş.
Ya şimdi şöyle azarı yedim de.
Ya bu da demektir ki COVID nasıl SARS-CoV-2'nin hani böyle bir iki geninin, bir iki değildir de büyük ihtimalle. Hani bir iki adaptasyonlarıyla oluşmuş yeni bir türdü ve pandemiye sebep oldu. Demek ki bu da neredeyse birebir iki tane belirginin hastalığa sebep olan, biri kum sineği hastalığı diye bir şeymiş. Biri de karyon hastalığı. Bu iki şeye sebep olan iki bakterinin neredeyse birebir aynısıysa Allah bilir bunlar ne yapar şeklinde bir
sorun var. İşte ondan korkuyorum, Allah biliyor zaten. Allah'ım çok kötü. Ya şimdi şöyle aslında çevremizdeki birçok işte mikroorganizma çeşitli mutasyonlar geçirerek bulaşıcılık özelliği kazanıyor veya eradike edilmesi veya vücuttan temizlenmesi veya çeşitli konularda hem yayılımıyla hem de vücuttan atımı konusunda çeşitli mutasyonlar geçirerek dirençli hale geliyor. Burada da bir mutasyon geçirip belki de çok çabuk yayılabilir hale alabilir. Yani inşallah öyle bir mutasyon geçirmez ama en azından bulmuşlar ki yarın öbür gün ne olacak ne bitecek, en azından bir öngörü sahibi olabilecek pozisyondayız bence. Bakalım neler getirecek. Umarım büyük bir salgın veya yine oranın endemik bir salgınla veya bir epidemi veya bir pandemi durumu yaratmaz. Ümidimiz bu yönde çünkü bu çok da yakın bir zamanda salgın bir hastalık yüzünden evlerden çıkamaz hale gelmiştik.
Dönüp dolaşıp insanlığa zarar vermesin diye umuyorum ben de. Hani genelde zaten dünyada ne olup bitiyorsa genelde olumsuz sonuçlarını biz görüyoruz. Ama temennimiz tabii ki hiçbir insana, hiçbir canlıya kötü bir şey olmasın. Yani bunu çözecek teknolojimiz var mıdır şu an? Bilmiyorum ama işte bilim insanlarının aslında bu yöndeki çalışmaları da salgınları önleyebiliyor biliyorsunuz. umarım kötü bir sonuçla karşılaşmayız bu olaylar sonucunda.
Evet. Üçüncü sezonumuzun ilk bölümü de burada sona eriyor. Umarım keyif almışsınızdır. Uzun bir süredir yoktuk. Tekrar geri döndük. Planımız bu sene 2 haftaya bir bölüm yayınlamak. Hepimizin okul yoğunluğu var malumunuz. Bir taraftan okullarımızı yürütürken, öbür taraftan çeşitli işler yaparken bir taraftan da buraya vakit ayırmaya çalışıyoruz. Burada bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Size hitap etmeye çalışıyoruz. Bizi takip ederseniz, bölümlerimizi insanlara iletirseniz, eğer ki beğendiyseniz, ki beğeneceğinizi eminim yani bu konuda zaten problem yaşamıyoruz bence. Beğeniyorsanız eğer ki insanlarla paylaşın. Biz bilimin ve bilginin yaygınlaşması için buradayız. Amacımız kendimizi tatmin etmek değil. İnsanlığa veya çevremize, en basitinden kendi küçük mikro çevremize bile bir şeyler katabilirsek ne âlâ bize. O şekilde umarım keyifli bir sene geçiririz. Güzel başladık, güzel haberlerle başladık. Biraz da konuşmaya ihtiyaç duyuyormuşuz. Uzun süredir birbirimizi görmeyince tabii bölümde muhtemelen uzun çıkacak. Bakalım onu da post prodüksiyonda göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bilimle kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.